أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler geçen hafta Ashab-ı kiramın Medine'ye yavaş yavaş hicret edişlerini, birer birer, ikişer ikişer, üçer üçer, ailesiyle, ailesiz, bekar, evli, artık kim nasıl fırsat buluyorsa, gidebiliyorsa, kiminle çıkabiliyorsa, ashab-ı kiramın yavaş yavaş hicret edişlerini işlemiştik. Tabi bu hicret yolunda çok değişik meşakkatler, çok değişik çileler çekiyorlardı, sıkıntılara maruz kalıyorlardı. Ve yeri geliyor adam ailesinden ayrılıyordu belki. Ailesini elinden alıyorlardı. Çoluk çocuğunu elinden alıyorlardı. Yeri geliyor mallarına el konuyordu. Bu ve buna benzer eziyetler görüyorlardı Mekkeli müşriklerden. Tabii gittikleri diyarlar onlar için de yabancı bir diyar. Birçoğunun belki malı, mülkü bir şey de yoktu. Ama Ensar onlara ensarlık yapmıştır. Özellikle Evs ve Hazreç kabilelerinden o zaman İslam'a giren hemen hemen çoğu yani neredeyse azı müstesna çoğu İslam'a girmişlerdi ve gerçekten kardeşlikte örnek verilecek ve ensarlıkta örnek verilecek bir ensarlığı sergilemişlerdi. Muazzam bir ensarlık sergilemişlerdi ve ellerinde var olan bütün neleri varsa az olsun çok olsun her şeylerini muhacir kardeşleriyle paylaşıyorlardı. Tabi bütün Müslümanlar takriben Mekke'den ayrıldıktan sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a izin gelmemişti daha hicret etme noktasında. Çünkü onun yapması gereken daha işleri vardı ve özellikle de sahabesi çıksın onlar artık yani emin bir yere ulaşsınlar ondan sonra ben çıkayım diye Aleyhisselatü Vesselam o sebeple de en geriye kalmıştı. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın da artık çıkış vakti geldiği vakit müşrikler tabi içlerine ateş düşmüştü. Özellikle muhacirlerin, Müslümanların Mekke'den işte çıkmaları, hicret etmeleri, Medine'ye gitmeleri, Medine halkının büyük bir kısmının İslam'a girişi tabi Mekkeliler için, müşrikler için artık çok tehlikeli bir vaziyet anlamını taşıyordu. Tehlike çanları çalmaya başlamıştı Mekke'de. Bunlar eğer Medine'de güçlenecek olurlarsa normalde yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi biliyorlardı. Onun ashabını çok iyi biliyorlardı. Azimlerini, cesaretlerini, samimiyetlerini, itaatlarını. Bunlar yarın öbür gün eğer ki Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dediler onların yanına giderse bizim karşımızda artık bir ordu olacaktır. Bizimle savaşan hiç çekinmeden yani savaşacak, ölümüne savaşacak adamlar var. Bir de savaşçı olan bir millete gittiler. Normalde Evs ve Hazreç de savaşçı olan milletti. Cesur adamlar, savaştan geri kalmayan, çok şiddetli bir şekilde savaşa girdiği zaman çok şiddetli bir şekilde savaşan adamlardı, öyle tanınıyorlardı. Bunların yanına gittiler. Bunlar yarın öbür gün iyice güçlenecekler. Ve özellikle de bizim ticaret kervanımız var dediler. Kureyşlerin zaten geçim kaynakları ticaret üzerineydi. Çünkü Mekke'de ne ziraat var, ne hayvancılık var, ne de yani sanayi var. Hiçbir şey yok. Kuru sahravi bir yer. O sebeple oranın geçimi nedir? Ticaret üzerine kurulu. Özellikle de yazın Şam taraflarına gidiyorlar. Ürdün, Şam taraflarına gidiyorlar. Oralardan mal alıyorlar. Mekke'de satıyorlar. Özellikle gelen hacılara satıyorlar. Kış dönemlerinde de Yemen taraflarına daha çok gidiyorlarmış. Kış bastırdığı zaman Yemen tarafı, Yemen'de pek kış görülmez. Kışın Yemen tarafına, yazında Şam tarafına giden. O yüzden hani لِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِ مْرِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ diyor. Hani yaz, kış gittikleri rihle, sefer vardı. Kureyşler için. Allah-u Teala tabi emin kılmıştı. Hiç kimse onlara dokunmuyordu. Ama İslam'a savaş açıp bunlar Allah'ın dinini kabul etmediklerinden dolayı biliyorlardı ki artık bundan sonra savaş içerisine girecekler Müslümanlarla. Ve dediler ki eğer ki Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı elinizden kaçırırsanız, eğer ki çeker giderse, ashabına, arkadaşlarına kavuşursa bunlar boş durmazlar, yine tebliğ edecekler, anlatacaklar. Araplar arasında İslam iyice yayılırsa artık bizim imparatorluğumuz, bizim egemenliğimiz, bizim sömürgemiz, her şeyimiz bitecek. Dediler bu tehlikeyi anladıkları için. Bunlar dediler ki en iyisi şeyde toplanalım, Darun Nedve'de. Tabi o zaman Mekke'de müşriklerin toplanma yerleri olan meclisleri vardı. Buna Darun Nedve deniyordu. Aynen günümüzde nasıl ki tağuti sistemlerin de toplandıkları, milletvekillerinin, bakanlarının, işte ileri gelenlerin toplanıp da karar aldıkları mekanları varsa meclisleri, mesela Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Özellikle milletvekillerinin toplanıp da karar aldıkları yer. O zaman tabi müşrikleri de buna benzer işte vekillerinin toplandığı, ileri gelenlerin toplandığı yer vardı ki buna Darun Nedve deniyordu. Burada toplanırlar, kararlar alırlardı. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle edeceğiz diye kararlar alırlardı, teşrih yaparlardı. Kendilerini Allah'a ortak koşarlardı, madde koyarlardı. Aynen günümüzde olduğu gibi, nasıl günümüzde bu beşeri sistemde, meclislerde toplanıp kararlar alıyorlarsa, maddeler koyuyorlarsa yasaklayalım, serbest bırakalım, haram olsun, helal olsun şeklinde yasalar koyuyorlarsa, Allah'a ortak koşuyorlarsa kendilerini ilah konumuna koyup, müşriklerin de aynen böyle meclisleri vardı. İşte bu mecliste her bir kabilenin ileri gelenini çağırdılar. Bir sürü kabile vardı Mekke'de ve Mekke etrafında. Hepsinden dediler ki ileri gelen adamlarınız gelsinler, toplanalım bu konuyu görüşelim. Yoksa geç kalırsak iş işten geçecek, elimizden kaçacak ve büyük tehlikeler artık bizi bekleyecek. Gelin de artık Muhammed'in durumunu görüşelim aleyhissalatü vesselam'ı ve bu Müslümanların durumunu görüşelim. Aynen günümüzün tağutları sürekli hani meclisler yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Ve özellikle mücahitleri, muvahhidleri, Müslümanları, şeriat isteyen, İslam isteyen, küfre baş kaldırmış, yani bu Müslümanları nasıl yok ederiz, nasıl bunları engelleriz, bunları alıkoyarız dinlerinden, bunları nasıl bertaraf ederiz diye sürekli toplantılar yapıyorlarsa, o zaman müşrikleri de sürekli toplantılar yapıyorlardı. Özellikle de bu son dönemde bu hicret meselesinden sonra acilen ne yaptılar? Toplandılar. İleri gelenleri Darun Nedve'de toplandılar. Tabi bu toplantı esnasında şeytan da gelip bu toplantıya iştirak etti. Şeytan insan suretine girebiliyor kardeşler. Hayvan suretine de girebilir, insan suretine de girebilir. Değişik suretlerde zuhur edebilir. Allah-u Teala bazı serbestlikler vermiş, bazı yetkiler, bazı şeyler vermiş, kabiliyetler vermiş, imtihan gereği. İnsan suretine girebiliyor, o da yaşlı ve muhterem bir adam suretinde. O da geliyor, Darun Nedve'nin kapısının yanına gelince diyorlar, hayırdır, sen kimsin, nereden geliyorsun? Diyor ki ben duyduğum kadarıyla bu adama, Muhammed'e karşı bir toplantı yapıyormuşsunuz. Ben Necid tarafından gelen, ileri gelen bir adamım diyor. Necid bölgesinin şeyhiyim diyor. Ben de iştirak etmek istiyorum. Ben de yani belki faydalı olabilir diye görüşümü beyan etmek isterim diyor. Onu öyle muhterem bir surette görünce buyurun sen de buyur gel diyorlar. Sen, belki senden de istifade ederiz diyorlar ve içeri alıyorlar. Ve derken içeride oturuyorlar ve bu meseleyi görüşüyorlar. Ne yapacağız bu adama? Eğer ki bu adam da hicret ederse, Medine'ye giderse eyvah çekeceğimiz var. Peki bunun durumunu ne yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bunu alıkoyamadık davasından. Dininden alıkoyamadık. Bazı koruyanları vardı. Koruyanları gitti. Sonra başkaları geldi. Bir şeyler oldu. Ama bu sefer artık tamamıyla bu işi bitirmemiz lazım. Müşriklerden bir tanesi, ileri gelenlerden bir tanesi dedi ki en iyisi onu sürgün edelim. Dünyanın herhangi bir tarafına sürgün edelim. Nereye gidiyorsa gitsin, oralarda yaşasın, oralarda helak olup gitsin. Bu şekilde ondan kurtuluruz. Onunla artık bir alakamız olmaz. Deyince o Necidli yaşlı, yani şeytan dedi ki hayır, bu doğru bir görüş değildir. Eğer ki bu herhangi bir Arap kabilesine giderse biliyorsunuz onun çok tesirli sözü vardır, çok güzel kelamı vardır. O kelamıyla da insanları adeta büyülüyor. Dolayısıyla nereye giderse, hangi Arap kabilesine giderse onları size karşı kışkırtır ve onlarla beraber size savaşmaya gelirler. Sakın sakın böyle bir karar almayın, bu yanlış bir karardır. Diyor, dediler ki evet gerçekten doğru söylüyorsun. Başka bir müşriklerin ileri geleni dedi ki benim görüşüme göre en iyisi onu hapsedelim. Zincire, demirlere vuralım, kelepçeleri takalım, bir evde onu hapsedelim, üzerine de kapıları kapatalım, kilitleyelim, nöbetçiler koyalım. O şekilde onu hapsedelim. O hapiste bazı şairleri nasıl hapsedip oralarda öldülerse hapiste, hani günümüz bazı tağutlar müebbet verirler ya Müslümanlara, işte hapishanede ölsün. Onu da bu şekilde hapishanede çürütelim, yani orada yaşasın, orada ölsün. Deyince şeytan, yine o Necitli şeyh dedi ki hayır dedi, bu görüş de doğru bir görüş değildir. Çünkü bunun ashabı savaşçı insanlar, cesur insanlar, bunlar toplanıp gelirler, onu bir şekilde kurtarırlar. Operasyon düzenlerler, onu kurtarırlar ve onu alıp götürürler. Bu da doğru bir görüş değildir. En son Ebu Cehil dedi ki benim görüşümü herkes kabul edecek sanıyorum. Ben çok güzel bir çözüm buldum. Nedir diyorlar? Diyor ki her bir kabileden bir kuvvetli bir genç alalım, bir insan alalım. İleri gelenlerinden hatta sayılsın. Normal insanlardan değil. Her bir kabileden bir kişi seçelim. 10 ve daha fazla civarında. Ve bunlar hepsi beraber, her birine keskin kılıç verelim ve hepsi beraber Muhammed'e saldırsınlar, onu öldürsünler aleyhissalatü vesselam'ı. Aynen bir adamın vuruşu gibi hepsi beraber saldırıp öldürsünler. Böylece Haşimoğulları bütün bu kabilelere karşı savaş açamaz. Bir sürü kabile olunca işin içinde hepsine karşı savaş açamazlar. Hepsinin parmağı var onun ölümünde. Ondan sonra onlara teklif veririz. Deriz ki biz en iyisi bunun diyetini ödeyelim. 100 deve. Hazreti İbrahim'den kalma. Tabi bizim şeriatımızda da var. Allah-u Teala bunu ikrar etmiştir bu ümmet için. Yani hataen veya kasden öldürüp de karşı taraf affederlerse diyet ödeniyor. Hani maktulün, öldürülmüş olan kimselerin akrabalığına onlara da 100 deve ödeniyor. O zaman müşrik Araplarda da vardı bu. Bunlara da 100 deve öderiz, böylece meseleyi bitiririz. Bu adamın şerrini de bizim üzerimizdeki, yani şerrini, haşa kendisinde şer yok. Böylece bitiririz deyince o Necitli şeyh, yani şeytan dedi ki gerçekten bu isabetli bir görüş. Bu görüşü alın, bunu tatbik edin. Deyince onlar da dediler ki gerçekten en güzel görüş bu görüştür. Ve böyle yapmak üzere ne yaptılar? Anlaştılar. Hatta dediler hiç geç kalmayalım, her an çıkabilir. Bu gece bu işi bitirelim. Bu kararı aldıktan sonra hemen adam seçme meselesine girdiler. Ve hemen bu işi tertip etme, düzenine koyma meselesini görüştüler. 11 kişi seçtiler. Aralarında tabi Ebu Cehil var. Küfrün ileri geleni. Ebu Leheb var, Resulullah'ın amcası aleyhissalatü vesselamın. Ve diğer İbni Ebi Muayyid gibi ve benzeri İslam'a savaş açmış nefretiyle, düşmanlığıyla belli olan özellikle o müşriklerden seçtiler. 11 kişiyi seçtiler ve dediler ki bu gece, gece yarısından sonra artık operasyon düzenlensin dediler. Ve bu gece, tabii o gecede yani hazırlıklara başladılar. Derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da vahiy geldi. Cibril Aleyhisselam geldi ve bu durumu Resulullah Efendimiz'e haber verdi ve dedi ki bu gece artık senin hareket etmen gerekiyor geç kalmadan. Çünkü böyle böyle kararlar alınmıştır. Cibril Aleyhisselam vahiy getiriyor. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gündüzden, yani haber aldığı vakit, gündüzün sıcak vaktinde herkesin takriben kaylule yaptığı, dışarı çıkmadığı o sıcak vakitlerde Araplar öğle vakti dışarı çıkmazlarmış. Çok sıcak olduğundan dolayı o vakitlerde genelde millet kaylule'ye yatar. Özellikle böyle bir vakitte, ıssız olan bir vakitte yüzünü sararaktan Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyor. Kapıyı çalınca tabii şaşırıyorlar. Acaba bu vakitte kim gelir? Kimse gelmez. Normalde kimse kimsenin yanına gitmez. Hazreti Ebubekir'e diyorlar ki dışarıda Resulullah var, senin yanına gelmek istiyor. Hazreti Ebubekir diyor ki demek ki çok önemli bir şey var. İzin verin, yol açın diyor, gelsin. Aleyhisselatü Vesselam. Ve kapıyı açıyorlar. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'in yanına varıyor. Selam verip geçince Ebubekir radıyallahu anh'a diyor ki ya Ebubekir diyor, yanındakileri çıkar diyor. Kimse bizi işitmesin. Hazreti Ebubekir ya Resulullah bunlar senin ehlindir, başka kimse yok. Hazreti Ayşe var. Zaten Hazreti Ayşe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la nikahlanmıştı. Daha evlenmemişlerdi. Medine'de evlendiler. Senin ehlin var. Yani senin hanımın olacak kişi, onun annesi, onun kız kardeşi. Kimse yok. Yabancı kimse yok. Dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içeri geçip oturunca dedi ki ya Ebu Bekir bana izin geldi dedi. Hicret edeceğiz dedi. Ya Resulallah yanında kimse olacak mı dedi. Evet sen olacaksın. Deyince Hazreti Ebubekir bunu bekliyordu, istiyordu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hicret etmeyi çok istiyordu. Sevincinden ağlamaya başladı. Demek ki izin geldi ve ben senin arkadaşın olacağım. Diye Hazreti Ayşe diyor ki ben o zamana kadar sevinçten bir insanın ağlayabileceğini de görmemiştim, bilmiyordum diyor. O zaman öğrendim diyor. Gerçekten İnsan demek ki sevinçten ağlayabiliyor. Sevincinden Hazreti Ebubekir ağlıyor ve diyor ki ya Resulallah diyor ben iki tane güzel deve hazırlamıştım. Bunlarla sefere çıkarız. Deyince Aleyhisselatü Vesselam bir şartla diyor o deveyi paramla satın alacağım diyor. Ya Resulallah hayır diyor işte şöyle yani benden olsun şu bu deyince Aleyhisselatü Vesselam ısrarla hayır diyor. Kendi paramla diyor bunu satın alacağım diyor senden. Aleyhisselatü Vesselam istiyordu ki kendi parasıyla alsın ki hicret ederken kendi malıyla hicret etmiş olsun. Yani ecri tam olsun. Yani Allah'ın yolunda bir de malını da, canı, malı, her şeyi feda etmek için. O sebeple Aleyhisselatü Vesselam özellikle ısrar ediyor. Diyor ki bunu ancak satın alırım yoksa kabul etmem diyor. Ve onunla anlaşıyor diyor ki bu gece vakti diyor hareket edeceğiz diyor. Yanına geldikten sonra hareket edeceğiz. Anlaşıyorlar, konuşuyorlar ve onlara yol gösterecek bir müşrikle de görüşüyorlar tabi. Abdullah ibn Ebi Urayqat adında yolu çok iyi bilen ve başka yollardan götürecek. Yani değişik yollardan onları götürecek emniyet açısından. Bir müşrikle anlaşıyorlar, güvenilir birisi, yolları çok iyi bilen. Ve gece vakti hareket edeceğiz diye anlaşıyorlar Aleyhisselatü Vesselam geri dönüyor. Tabi geri döndükten sonra Hazreti Ali ile konuşuyor. O zaman Hazreti Ali'nin yaşı küçük. Genç yaşta daha doğrusu. Zaten iman ederken daha 11 yaşlarında takriben iman ediyor. Ondan sonra aradan bir 13 sene geçince yani 20, 23, 25 senelerinde ve tabi ki iman ederken 9 yaşında da olabilir. Allahu alem. Daha yani küçük yaşlarda iman etmişti. O zaman daha 20'li yaşlarında Hazreti Ali gencecik bir yaşta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Ali diyor ben hicret edeceğim diyor. Sen de geleceksin diyor. Bana ulaşacaksın fakat sana bir görev vereceğim diyor. Seni yatağımda yatıracağım diyor. Ta ki bunlar eğer kapı eşiğinden, deliklerinden bir taraflardan gözetirlerse içeride yani var mıyım yok muyum diye seni gördükleri zaman yani beni zannederler. Yatağımda seni yatıracağım cübbemi üzerinde şey yaparsın, örtersin diyor, yatağımda yatacaksın tamam mı diyor. Hazreti Ali de, Ali de tamam ya Resulullah diyor. Normalde tabi böyle bir teklif ağır bir tekliftir. Çünkü yani bir nevi Hazreti Ali'nin fedai olmasını istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü müşriklerin saldırısı meselesi ve belki Hazreti Resulullah zannederekten yani vurabilirler hiç bakmadan. Hazreti Ali bu şekilde yani şehit olabilir. Ve hatta çıkarken yani o çıkış esnasında hiç bakmadan direkt saldırıp vurunca ve hatta işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı elden kaçırdık. Hani nasıl elden kaçırdık diye yani öfkelenerekten Hazreti Ali'yi öldürebilirlerdi ve hatta yakalayıp ona çok yani şiddetli bir şekilde işkence yapabilirlerdi yani. Tabii böyle bir teklifi sununca aleyhissalatü vesselam tamam ya Resulullah dedi, sen nasıl emredersen ben emrine amadeyim dedi. Bu da Hazreti Ali'nin ne kadar imanlı, teslimiyetçi, fedai bir insan olduğunu gösteriyor. Çünkü böyle bir şeyi kabul etmek tabii kolay bir şey değildi. Evet, Hazreti Ali böyle bir görevi tabii üstlendikten sonra gece vakti olunca müşrikler gelip evin etrafını sarıyorlar. Ve gece yarısından sonra iyice artık sakinlik olduktan sonra ne yapacağız? Hücuma geçip onu öldüreceğiz diye gelip diziliyorlar. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık hareket etme vakti olunca, gece vakti artık ayakların sakinleştiği, insanların yataklarına geçip uzanıp uyudukları bir vakitte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Allah'a tevekkül ederek evinden çıkmıştır. Hazreti Ali de Resulullah'ın cübbesini almış, Aleyhisselatü Vesselam'ın cübbesini alıp onun yatağında uzanmıştır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oradan çıkarken tabi Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Onlar tuzak kurarlar. Hani Resulullah'ı öldürmek için. Ama Allah-u Teala da tuzak kurar kafirlere. وَيَمْكُرُ اللّٰهُ. Allah da tuzak kurar. Evet, kafirler sürekli Müslümanlar hakkında tuzak kurarlar. Aynen günümüzde nasıl her seferinde bir tuzak kuruyorlarsa, özellikle mücahitlere karşı, Müslümanlara karşı şunu yapacağız, bunu edeceğiz diye İslam'ı yok etmek için ve nasıl ki yine neticede Allah-u Teala'nın tuzağı gelip işliyorsa ve bunların tuzakları bertaraf oluyorsa, o zaman da bu müşriklerin tuzakları bertaraf oluyor. Allah'ın izniyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam harekete geçtikten sonra onların önünden çıkıp giderken Allah-u Teala gözlerinin önüne bir perde koyuyor ve onları göremiyor. Onlar Resulullah'ı göremiyorlar. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam Yasin suresindeki ayeti okuyor ve ce'alna min beyni eydihim sadden ve min halfihim sadden fa aghşaynahum fehum la yubsirun. Onların önlerine ve arkalarına set çektik. Gözlerine perde koyduk ve onlar göremezler. Ayetini Aleyhissalatu vesselam okuyor ve yerden toprak alıyor. Şehetil vucuh, yani bu yüzlere, bu adamlara yazıklar olsun, veyl olsun şeklinde Aleyhisselatü Vesselam diyerek ve o topraktan alıp kafalarına serpmeye başlıyor. Teker teker bunların kafalarına serpiyor ve oradan Allah'ın izniyle çekip gidiyor, onu göremiyorlar. Herkes kafasını önüne eğmiş, bekliyorlar gece vakti. Çekip gidiyor Hazreti Ebubekir'in yanına ve Hazreti Ebubekir'le tabi hemen o anlaşmış oldukları şekilde hemen oradan hızlı bir şekilde ne yapıyorlar? Yola koyuluyorlar ve Sevr mağarasına doğru yola koyuluyorlar. Tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın taktiği normalde Medine kuzey tarafta, Mekke'nin kuzey tarafında. Misal veriyorum, yani bu tarafa doğru gidilmesi gerekiyor. Sevr mağarası ise güney tarafında, tam aksi istikametinde. Aleyhisselatü Vesselam tedbir açısından düşünüyor, eğer ki biz kuzey tarafından yola çıkarsak çok büyük ihtimal müşrikler aramaya çıkacaklardır ve ilk yapacakları şey kuzeye doğru seriyeler çıkaracaklar yani. Ve bir yerde bir şekilde görebilirler, yakalayabilirler diye Aleyhisselatü Vesselam taktik uyguladı ve tam aksi istikamette güney tarafına, Sevr mağarasına ne yaptılar? Hareket ettiler. Orada anlaşmıştı Hazreti Bekir'le, orada 3 gece. 3 gün yani kalacaklar o mağarada. Tabii orada kalırken Hazreti Ebubekir'in oğlu, daha doğrusu hizmetçisi, koyunları işte geçtikleri yerlerde otlatacak, yürütecek ta ki ayak izleri şey olmasın, belli olmasın. Ve oğlu da sabah akşam, daha doğrusu gece vakti güneş batımında Resulullah'ın yanına gelecek, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelecek. Mekkelilerin haberlerini getirecek. Sabah namazı vaktinde, yani daha güneş doğmadan oradan çıkıp Mekke'ye girecek, sanki onların yanındaymış gibi gündüz yanlarında kalacak, haberleri işitecek ve akşam vakti getirip haberleri verecek diye bu şekilde anlaşmışlardı. Ve tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkarken yola, yani koyulurken şu meşhur duasını etti. Dedi ki Elhamdülillahillezî halakani ve lem eku şey'e. Ben hiçbir şey değilken beni yaratan Allah'a hamdü senalar olsun, övgüler olsun. Allahümme inni ala havlid dünya. Allah'ım bu dünyanın korkuları konusunda bana yardımcı ol. Ve bevâikid dehri ve yılların şerli olan tarafları, yani şerli olan bu hadiselere karşı bana yardımcı ol. Ve masâibil leyâli vel eyyâm. Gecelerin ve gündüzlerin musibetlerinde bana yardımcı ol Allah'ım. Allahümme ashabni fî seferi. Allah'ım bu seferimde sen de benimle beraber ol. Yani bana destekçi ol, beni muhafaza eyle, beni koru, gözet. وَخْلُفْنِي فِي اَهْلِي Ehlimi bırakacağım ya Rabbi, sana bırakıyorum onları da, yani sen onları gözetle ya Rabbi. Emanetçim ol ya Rabbi. وَبَارِكْ لِي فِي مَا رَزَقْتَنِي Ve bana rızık olarak ne verdiysen, onu bereketli eyle. وَلَكَ فَذَلِّلْنِي Allah'ım beni sana boyun eğenlerden eyle. Sana itaat eden, sana boyun eğen, sana ubudiyetini yapan. وَعَلَى خُلُقِي فَقَوِّمْنِي Nasıl beni güzel bir ahlak üzere kıldıysan bu ahlak, güzel ahlak üzere beni yaşat. Bu şekilde yani yaşayayım. وَاِلَيْكَ رَبِّي فَحَبِّبْنِي Ve Allah'ım beni sana sevimli kıl. وَاِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِنِّي Ve beni insanlara bırakma ya Rabbi. Çünkü insanlar hani nankördür, insanlar zayıftır, insanlar sözlerinden geri dönerler. Minnet sahibidirler. Beni insanlara bırakma ya Rabbi. Rabbul mustadafin. Sen zayıfların Rabbisin. Ve ente Rabbi. Ve sen benim Rabbimsin. Beni yaratan, terbiye eden, beni gözeten. Benim sahibim sensin. Euzu bi vecikel kerim ellezî eşrekat lehu semavat vel ard. Yerleri ve gökleri nurlandıran senin o yüzünün nuruna sığınırım diyor. Ve kuşifet bihi zulümâtu karanlıkların aydınlandığı o nurun nuruna. وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ İlklerin ve sonların işlerinin ıslah olduğu o yüzünün nuruna diyor sığınırım. اَنْ تَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكْ Bana gazap etmekten sana sığınırım Allah'ım. Bana gazap etme yani. اَوْ تُنْزِلَ بِي سَخَتَكْ Ya da gazabını bana indirmenden. Sana sığınırım. Euzu bike min zevali ni'metik. Nimetlerinin elimden çekip gitmesinden sana sığınırım. Bana iman nimetini verdin, hidayet nimetini verdin, Kur'an-ı Kerim nimetini verdin ve sayısız nimetler verdin. Bu nimetleri elimden alma Allah'ım. Ve fecaete nikmetik. Ansızın gelen intikamından sana sığınırım. Yeri gelir Allah-u Teala'nın intikamı ansızın gelir. Yani Allah-u Teala hadiste geçtiği gibi diyor. Allah-u Teala zalimlere mühlet verir. İhmal etmez. Onları yakaladıkları zaman çok feci bir şekilde ve ansızın yakalar. Yakaladığı zaman da bırakmaz diyor aleyhissalatü vesselam. Ansızın gelecek olan intikamından sana sığınırım. وَتَحَوُّلَ عَافِيَتِكَ Senin afiyetinin daha kötüye doğru gitmesinden sana sığınırım. وَجَمِعَ سَخَتِكَ Ne kadar öfken varsa hepsinden ya Rabbi sana sığınırım. لَكَ الْعُدْبَى عِنْدِي خَيْرَ مَسْتَطَى Ya Rabbi ne kadar gücüm yetiyorsa her zaman kusurlarımı, hatalarımı, eksikliklerimi, günahlarımı sana karşı itiraf edeceğim ve etmeye devam edeceğim. Her zaman itirafçı olacağım. Zayıflığımı, eksikliklerimi, hatalarımı. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكْ Bütün güç, bütün kuvvet senin elindedir. Her şeyin değişimi senin elindedir. الْحَوْلَ تَحَوْلَدَنْ geliyor. Tehavvele yani bir yerden bir yere ne yaptı? İntikal etti, değiştirdi. Veyahut da döndü, şekil değiştirdi. Dolayısıyla hayatın intikali Allah'ın elindedir. Yani bir gün mesela insan fakirdir, ertesi bakıyorsunuz sene zengin oluyor. Bir sene sağlıklıdır, öbür ay bakıyorsunuz hastalanıyor. Bir sene mesela mustazaftır, mazlumdur, öbür seneye güçlenmiştir. Yani haller nedir değişiyor. Adam mümindir belki irtidat eder Allah korusun. Belki kafirdir sonra Müslüman olur. Yani devletler var yükseliyor. Bakıyorsunuz bir müddet sonra batıyorlar. Bütün her şey Allah-u Teala'nın elindedir. O yüzden la havle Yani bir manası bütün işlerin çevrilmesi, dönmesi anlamında yani senin elindedir. Bir manası da bütün güç ve kuvvet senin elindedir. La havle ve la kuvvete illa bik. Yani bütün güç ve kuvvet senin elindedir. Allah'ım diye bu güzel duasını ne yapmıştır? Aleyhisselatü vesselam etmiştir. Tabi Müslümanlara da burada büyük mesajlar vardır. Özellikle Müslümanların yani daraldıkları vakitlerde Allah-u Teala'ya yönelip samimi bir şekilde Allah-u Teala'dan ihtiyaçlarını talep etmeleri ve her zaman Allah'a sığınmaları gerekli olduğunu ne yapmıştır? Aleyhisselatü vesselam öğretmiştir. Ve yine rivayetlere göre de Mekke'den ayrılırken Aleyhisselatü vesselam Mekke'nin tam çıkış yerine bir pazara geldiği zaman Aleyhisselatü vesselam Mekke'ye yöneldi ve dedi ki vallahi inneki le hayru ardillahi ve ahabbu ardillahi ilallah. Vallahi yani en hayırlı bir beldesin ve Allahu Teala'nın en çok sevdiği bir beldesin. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Mekke'yi seviyordu. Sevmesinin sebebi çünkü Allahu Teala değer vermişti. Hazreti İbrahim çok sevdiği bir beldeydi, mübarek bir beldeydi. Bundan dolayı Resulullah da seviyordu. وَلَوْ لَاَنِّي اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ. Eğer bu beldeden çıkarılmamış olsaydım vallahi ben çıkmazdım. Ama mecbur çıkıyorum diye Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmıştır. Mekke'ye seslenmiştir. Evet, tabi oradan ayrıldı. Hazreti Ebubekir'le ayrılıp çekip gittikten sonra tabi bu esnada müşrikler yerlerinde dururken adamın bir tanesi oradan geçiyor ve onlara sesleniyor. Hayırdır burada niye bekliyorsunuz diyor. Ya diyorlar biz Muhammed'i bekliyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyoruz diyorlar. Diyor ki az önce sizin aranızdan çıktı geçti. Hatta yerden toprak aldı. Hepinizin toprağını başına da toprak serpti gitti. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Yok diyorlar imkansız bir şey yani biz uyumadık. Burada bekliyorduk imkansız bir şey. Bakıyorlar kafalarında gerçekten toprak var. Tabii başlarını temizlemeye başlıyorlar, şaşırıyorlar. Sonra içeri şey yapıyorlar deliklerden sağdan soldan gözetliyorlar. Diyorlar ki hayır hayır sen yanlış öğrendin. Yanlış söylüyorsun. Aha içeride yatıyor diyorlar. Ve diyorlar biz en iyisi sabaha bekleyelim. O çıktığı zaman saldıralım diyorlar. Evin içine yani hani saldırıp da değil de çıkarken şey yapalım. Kapıda onu o şekilde öldürelim diyorlar. Sabah vakti Hazreti Ali tabii çıkıp kapıdan tam çıkarken bir bakıyorlar ki Resulullah gerçekten yok. Hazreti Ali var. Tabii onu alıyorlar bir anda. Yani tam öldürmek isterken bakıyorlar ki Hazreti Ali'dir. İşte nerede diyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilmiyorum diyor. Siz daha iyi bilirsiniz diyor. Nasıl bilmezsin derken bunu çekiştirmeye başlıyorlar. Sonra alıp götürüyorlar. Hırpalıyorlar. Birkaç tokat atıyorlar. Biraz eziyet ediyorlar. En son diyorlar senden bir şey çıkmayacak. Tabii küfrediyorlar. Şey yapıyorlar. Onu o şekilde bırakıyorlar ve diyorlar ki bu olsa olsa Ebu Bekir'in evine gitmiştir. En samimi arkadaşı Ebu Bekir'dir. Hemen orayı basalım. Tabii çok üzülüyorlar yani. Yani ellerinden kaçırdıkları için birbirlerine küfrediyorlar, çok öfkeleniyorlar. Hemen Hazreti Ebu Bekir'in evini basıyorlar. Nerede diyorlar yani Muhammed nerede, Ebu Bekir nerede? Deyince ev halkı Hazreti Ebu Bekir'in tabii hanımı var, kızları var. Yoklar, gittiler diyorlar. Nereye gittiler? Bağırıp çağırıyorlar, bilmiyoruz. Ebu Cehil Esma radıyallahu anhaya tabii nerede diyor, Muhammed nerede, işte baban nerede deyince bilmiyorum diyor ve özellikle Ebu Cehil ona çok şiddetli bir tokat atıyor. Küpesi yırtılıyor. Yüzü kan içinde kalıyor. Ve oradan tabii onları bulamayınca hemen geri dönüyorlar ve bütün müşriklere diyorlar ki elimizden kaçırdık. Haydi her tarafa diyorlar, hemen seriyeler ayarlıyorlar ve her tarafa koşun diyorlar, gidin şey yapın, arayın diyorlar. Nerede bulursanız gidin yakalayın, bulun getirin diyorlar. Ve her tarafta müşrikler, müşriklerin ileri gelenleri, askerleri, savaşçıları her tarafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ebu Bekir'i aramaya başlıyorlar. Her tarafta aramaya başlıyorlar ve özellikle de yani yavaş yavaş ümit kesince de yani bulamayınca tabii birinci gün geçiyor bulamıyorlar, ikinci gün geçiyor bulamıyorlar. Bu esnalarda bir haber şey yapıyorlar, bir teşvik edici bir şey teklifte bulunuyorlar ve diyorlar ki kim Muhammed'i getirirse ona 100 deve vardır. Kim onun arkadaşını Ebu Bekir'i yakalayıp getirirse 100 deve vardır. Öldürürse de yine aynı şekilde. Yani ya yakalayıp getirse ya da öldürse. Her halükarda ikisinden birini yapana 100 deve vardır diye Arap müşriklere, kabilelere de haber gönderiyorlar ve Mekke'de böyle sesleniyorlar. Özellikle de parayı isteyen, seven, paraya tapanlar da onlar için büyük bir rağbet oluyor ve herkes müşriklerden yani neredeyse herkes Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bulmak için ne yapıyorlar? Yola çıkıyorlar. Tabi her tarafta ararken özellikle Medine'ye doğru, o taraflara doğru tabi hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyorlar. Yani akla gelebilecek, şuralarda saklanabilirler, buralarda olabilirler diye akıllarına ne geliyorsa her tarafı basıyorlar. Her tarafı arıyorlar ve Sevr tarafına da gidiyorlar, Sevr mağarasına da gidiyorlar. Sevr mağarası Mekke'den biraz uzakta olan bir yer ve özellikle de tırmandığın zaman yani rampa başladığı zaman 3 saatlik takriben bir mesafe yukarıda olan Arafat dağına doğru olan bir mekan. Oraya da gidip ulaşıyorlar tabii ve diyorlar ki mağarada olabilirler yani burada saklanmış olabilirler diyorlar ve mağaranın yanına kadar gidiyorlar. Tabii Allahu Teala'nın da tabii planları vardır, tedbiri vardır Celle Celaluhu. Nasıl ki insanların tedbiri varsa Allahu Teala'nın da tedbiri vardır ki bir de tedbirinde Allahu Teala kullarını, evliyasını kafirlere bırakmaz. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا Allahu Teala kafirlere Müslümanlar üzerinde yol vermez. Temkin sahibi kılmaz yani. Ve o Sevr mağarasına geldikleri zaman tabi Allahu Teala'nın hikmeti orada bir örümcek mağaranın ağzını kapatıyor. Genel rivayetlerde İmam Ahmed'de genel rivayette bir örümcek mağaranın kapısını kapatıyor. Tabi giriş tarafı gelip üstten bakınca tabi Hazreti Ebubekir o zamanlar çok endişe ediyor. Hazreti Ebubekir kendisi için endişe etmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olabilir, hani öldürebilirler, yakalayıp götürebilirler. Bütün planlar, bütün her şey elden gidecek ve Allah'ın Resulü yani çok kötü işkencelere maruz kalır, öldürülür, esir düşer diye çok endişe ediyor, çok telaşlanıyor, korkuyor Hazreti Ebubekir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulallah diyor bunlar şimdi eğilse bizi görecekler diyor. Ya Ebu Bekir diyor مَا ظَنُّكَ بِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında sen neyi düşünüyorsun diyor. Ne zannedersin? Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi Allah-u Teala bırakır mı kafirlere? Onların eline bırakır mı? Kendi evliyasını yani manasında deyince Hazreti Ebu Bekir mütmain oluyor. Ve tabi örümceğin o şeyini görünce hiç tenezzül edip hani bakalım falan demiyorlar. Diyorlar zaten eğer ki buraya birisi girmiş olsaydı örümceğin şeyini yırtardı yani. Yuvası bozulurdu. Demek ki yani durduğuna göre demek ki buraya kimse girmemiş. Haydi geri dönüyoruz diye Allah'ın hikmeti kimse eğilip de şey yapmıyor. Allah-u Teala gözlerini o şekilde ama ediyor. Ve oradan ne yapıyorlar? Uzaklaşıyorlar. Tabi 3 gün geçtikten sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyle anlaşmışlardı. Abdullah bin Urayqıt ile anlaşmışlardı. O müşrik de geliyor. Onları Sevr mağarasından alıyor. Ve Hazreti Ebubekir'in bir hizmetçisiyle beraber 4 kişi oluyorlar ve yola çıkıyorlar. Ve özellikle bu müşrik, yol gösterici müşrik onları sahil tarafından götürüyor. Normalde Medine'ye doğru giden yoldan değil de çok engebeli olan, dağlık, taşlık olan, çok meşakkatli olan sahil tarafından, Kızıldeniz tabii, Kızıldeniz var. Ceziretul Arab yani Suudi Arabistan'ın hemen batı tarafında. O sahil tarafından yol tabii çok daha uzun sürecek, çok meşakkatli bir yol ama emniyet açısından o yolda ne yapıyor? Onları götürüyor, Medine'ye doğru gidiyorlar. Tabii yolda giderken yiyecekleri bitiyor, içecekleri bitiyor. Ve bir çadıra uğramak istiyorlar. O da Ümmü Ma'bed adında bir kadının çadırı var. Yani bir çadırda kalıyor. Ümmü Ma'bed adında bir kadın. Bu kadın cömertliğiyle meşhur olan, misafirperverliğiyle meşhur olan bir kadın. Tabi Araplarda böyle insanlar çoktu. Özellikle misafirlere ikram etmek. Yani bir misafir geldi mi, seferi olan, uzaktan gelen, muhakkak ki takriben onun için bir şey kesecekler. Koyun keserler, hayvan keserler, bir şeyler ikram ederler, yedirirler, içirirler. Onlarda ikram etmek çok yerleşmiş olan, çok önemli bir adetti. Ümmü Mabed'de böyle cömertliğiyle, misafirperverliğiyle bilinen, çok cesur olan, çok aktif olan, çok zeki olan, yani böyle çok güzel hasletlere sahip olan bir kadın. Onun çadırına varıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafirlik istiyor ondan. Tabii ki başım gözüm üstünde, yeriniz var, buyurun diyor. Fakat diyor, kusura bakmayın diyor, tam takdir-i ilahi diyor, tam kıtlığın olduğu bir vakitte geldiniz diyor. Yani çok şiddetli bir kıtlık olduğu için peki yiyecek içecek hiçbir şey yok. Benim kocam diyor, koyunları götürdü diyor. Genelde gidiyorlar, aç gidiyorlar, aç dönüyorlar. Doğru düz bir süt de falan alamıyoruz. Bu aralar çok şiddetli kıtlık var diyor. Deyince aleyhissalatü vesselam, bu koyun neyin nesidir? Bir keçi görüyor. Bu keçi neyin nesidir diyor ya Ummu Ma'bed. Vallahi diyor, işte bak diyor, yani sütü falan var mı diyor aleyhissalatü vesselam. Yok diyor, yani bir bak diyor. Bu da artık yürümekten aciz diyor. Yürüyemeyecek bir hayvandır diyor. Peki izin var mıdır diyor, bunu sağsam diyor. Diyor ki bunda hiçbir şey yok diyor, yani sen bak diyor, sen yani hani inanmıyorsan gibi bir nevi bir bak diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam keçiyi alıyor, dua ediyor, Bismillah deyip memelerini şey yapınca, sıvazlayınca süt donuyor ve bana bir kap getir Ümmü Mabed diyor, ona kap getiriyor ve sütünü sağıyor. Onu doldurduktan sonra tabii Ümmü Mabed şaşırıyor. Ona ikram ediyor, al iç diyor, iyice doyana kadar ona veriyor, içiriyor. Sonra ashabına içiriyor aleyhissalatü vesselam, en son kendisi içiyor. Sonra yönelip bir daha o kabı ne yapıyor? Dolduruyor. Sonra onu İslam'a davet ediyor, ondan beyat alıyor ve sakın sakın kimseye söyleme diyor. Yani benim buradan geçtiğimi. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam oradan ne yapıyor? Yoluna devam ediyor. Tabii kocası geldikten sonra kocasını anlatıyor. Diyor ki bugün öyle mübarek insanlar, yani öyle mübarek bir şahsiyet geldi ki diyor ve onu anlatıyor yani. Hatta sütü görünce şaşırıyor. Bu süt neyin nesidir? Ona anlatıyor kıssayı. Ve kocasına da İslam'ı ne yapıyor? Bahsediyor, anlatıyor. Tabii oradan devam ederken, yolda giderken Suraka bin Malik, bu da müşriklerin böyle cesur olanlarından, atik olanlarından birisi. Onun yanında bir tanesi diyor ki ya Suraka diyor, az önce diyor sahil tarafında bir karartı gördüm diyor. Dört kişi gidiyorlardı diyor, ben zannediyorum ki o Muhammed ve arkadaşlarıdır. Tabi duymuşlar, yüz deve vardır diye. Suraka tabi işitince, yüz deve var bu işin içinde. Ona diyor ki hayır hayır diyor, o bizden, bizim kabileden diyor, işte gözetlemek için yola çıkmış birileriyle beraber şey yaptılar. Yola çıktılar diyor, onlardır diyor. Demiyor yani evet olabilir falan. Ve hemen evine hızlı bir şekilde gidiyor. İşte cariyesine diyor, benim şeyimi, atımı hazırla diyor. Silahımı da getir diyor. Hemen tecizatını alıyor. Atına biniyor ve yola çıkıyor. Umulur ki hani belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürür. Öldürürse işte yüz deve vardır diye. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ne yapıyor? Yetişiyor. Tabii diyor ki da yani bu Suraka anlatıyor, İbn-i Malik diyor ki onlara yaklaştığım zaman diyor yolda diyor iki defa diyor benim atım şey yaptı diyor. Battı diyor. Bir ara diyor kuma tamamıyla battı, beni düşürdü diyor üzerinden. Düştüm. Ondan sonra dedim ki acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Hemen fal oklarımı çıkardım diyor. Şey yaptım diyor. Çektim diyor, hani bu yaptığım şey uğurlu mu uğursuz mu? Bana uğursuz çıktı. Ben dedim bu şeydir ya, bu yani yanlış çıkmıştır. Yüz deveyi düşününce diyor yine koydum şeyime diyor, cobeme diyor. Yine çıkardım atımı diyor, bindim diyor, yine devam ettim. Yine koştururken bir daha diyor kuma battı diyor, ön ayakları devrildim diyor, yine üstünden düştüm diyor. Ya ben yanlış mı yapıyorum? Yine fal oklarımı çıkardım diyor, yine çektim diyor, yine uğursuz çıktı. Bir de düşündüm bu işin içinde yüz deve var. Ben dedim hayır, yine yanlış çıkmıştır. Yine atıma bindim. Üçüncü bir defa gidip Resulullah'a yetişince tabi orada diyor ben baktım yolda giderken önde diyor birisi diyor bir şeyler okuyordu diyor. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine binmiş işte önde giderken Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arkasındaki adam diyor yani Ebu Bekir diyor sürekli arkasına sağa soluna bakıyordu diyor. Beni görünce telaşlı bir şekilde sürekli bana bakıyordu diyor. Çekiniyordu acaba hani benden bir şey gelir mi diye. Derken onlara yaklaşırken diyor bir daha diyor şey yaptı. Battı diyor. At batınca diyor. Ayakları batınca düştüm diyor. O zaman anladım ki gerçekten hani ben ona ulaşamam ve benim yaptığım yanlıştır. Orada dedim ki ya Muhammed bir dakika dedim. Bana eman veriyor musun? Beni affet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu diyor. Beni çağırdı yanına. Dedim ya yani ya Muhammed bana eman ver vallahi dokunmayacağım bir benden bir kötülük gelmeyecek. Deyince Aleyhisselatü Vesselam diyor bana eman verdi. Veya Suraka dedi hani şey yap dedi sakın sakın hani bizim bu yoldan gittiğimizi anlatma kimseye bahsetme ve sana vaat ediyorum Kisra yani İran İmparatorluğu çöktüğü zaman İslam yani oralara gittiği zaman Kisra'nın iki bileziğini sana vaat ediyorum. Sana verilecektir. Eğer ki bize böyle hani bir iyilik yaparsan diye orada bir de bana bilezikleri vaat etti diyor. Sonra Suraka oradan geri dönüyor. Tabi yolda müşrikleri görünce hangi taraftan geldin işte kimseyi gördün mü falan deyince ben dedim ki hayır şu taraflara gitmeyin. Zaten oralara ben baktım kimse yok. Onları geri çevirdim diyor. Ve bu Suraka bin Malik Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh'ın döneminde tabi yaşarken İslam'a girdi tabi. Hazreti Ömer döneminde Furs İmparatorluğu yıkıldı. O büyük imparatorluk günümüzün düşünün ki Rusya'sı gibi ve hatta Amerika'sı gibi büyük bir imparatorluk Allah'ın izniyle yıkıldı. Kisra'nın bilezikleri, altınları artık ne varsa hazineleri Müslümanların eline geçmişti. Hazreti Ömer halifeydi dedi ki Suraka İbn-i Malik nerede? Yanına gittim. Dedi ki al Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana vaat etmişti iki bileziği ve gerçekten diyor bana verdiler diyor. Böylece Resulullah'ın da mucizesini görmüş oldum diyor. Ve oradan tabi aleyhissalatü vesselam yoluna devam edince Medine'ye kadar ulaşıyorlar. İlk Medine girişinde bir beldeye uğruyor Kuba denen bir beldeye ve ilk orada varınca tabi Müslümanlar orada da yaşıyorlar. Bir köy gibi bir yer o zaman Medine'nin girişinde. Orada 3 gün kalıyor, orada bir mescid yapıyor. Kuba Mescidi işte ilk inşa edilen mescid. Ve rivayetlere göre de ilk cuma namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada kılıyor. Ondan sonra Medine'ye ne yapıyor? Giriş yapıyor. Bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.